أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Bakara suresiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Medine ortamında inen her ayet, Müslümanların şahsiyetini değiştirmekte, Allah'ın istediği bir kalıba sokmakta onları. Kur'an'ı bugün okuyan biz Müslümanlar da, ayet ayet, sure sure, böyle bir kalıba dökülmeyi yaşamak arzusundayız. Evet, önümüzde canlı bir rehber olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. Ancak onun sünneti de bizim hemen rehberimiz. Bu noktada yapacağımız tek şey, gözümüzü, kulaklarımızı ve yüreğimizi Allah ve Resulünün bize getirdiğine dikmek. Bunu yaptığımızda bu ilgimiz, bu alakamız bizim de şahsiyetimizin Müslümanca yoğrulmasına neden olacaktır inşallah. Rabbimiz 177. ayete geldiğimizde bize yeniden yön konusunda bilgiler vermekte. Hangi yönü nasıl izleyeceğimizi bir daha öğretiyor. Kıble konusu Medine'nin ilk yıllarında bir problem olarak durmuştu Müslümanların önünde. Yahudiler kendilerinin kıblesinde olduğu demlerde Müslümanlardan memnundular. Ve ancak kıble Kabe'ye dönünce büyük bir sıkıntı yaşadılar ve Müslümanları da dedikodularıyla boğmaya çalıştılar. Rabbimiz bütün yönlerin aslında Allah'ın olduğunu, niyeti ona doğru döndürdüğümüzde, kulluğu ona doğru yaptığımızda kazançlı çıkacağımızı bize ifade etti. İşte 177. ayet bunu bir daha mümin zihinlerde oluşturuyor. Ve yasaları koyanın Allah olduğu bilgisi bir daha tekrarlanıyor. Önemli olan tüm eylem ve tavırlarımızda, tüm yönelişlerimizde kararı Allah'a bırakmak. Bundandır ki iyilik ve kötülüklerin tespiti de Allah'a aittir. Ne iyidir, ne kötüdür. Ne güzeldir, ne çirkindir. Bunu Allah belirler. Eğer zihnimizdeki bu yapıyı Rabbimizin sözleriyle oluşturabilirsek, o zaman işte gerçek mümin olabiliriz, gerçek Müslüman olabiliriz. Ama değerlerimizi, değerlendirmelerimizi, ölçü ve ölçütlerimizi başkaları planladı, programladı, bize sunduysa, adımız Müslüman da olsa kafirce yargılar taşıyoruz demektir. Allah muhafaza eylesin. Şimdi Rabbimiz böyle diyor. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ Yüzünüzü doğuya ya da batıya dönmeniz iyilik değildir. Yani iyilik tanımını yaparken, yüzümü doğuya döndüm, işte ben iyi adamım. Yüzümü batıya döndüm, ben iyilik yaptım diye bir beklentiniz olmasın. Doğuya dönenler iyidirler. İşte batıya dönenler iyidirler. Bu değil. Oraya ya da buraya fiziksel manada, sembolik tavırlarla dönüşleriniz bir iyilik taşımıyor aslında. Gerçek manada iyilik nedir? وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ Gerçek iyilik, asıl iyilik, o adamın, o kimsenin yaptığı şeydir ki o iman etmiştir Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere. İşte iyilik budur. Öncelikle iyilik bir imandır. Kişi iman ettiğinde Rabbine ve Rabbinden gelen gerçeklere, bu gerçeklerin gelişinde etkin olan meleklere, bu gerçek olan kitaba, bu gerçeği bize taşıyan peygamberlere ve bu gerçekten sorumlu olacağımız ahiret gününe kişi inandığında ortaya bir iyilik çıkacaktır. Bir budur. Kur'an-ı Kerim bize bunu tarif ediyor şimdi işte. Yani bir diye anlatılan bir konu var. İyilik. Müminin hayatında ortaya çıkan salih ameller toplamı. Öncelikle bir imandır. Yani gönül planında ve zihin planında Allah'ın belirlediği ile yaşamak. Rabbimizin hayata karıştığını biliyorum. Bunu kabul ediyorum ve bunun gereğince olacağım. Bundan dolayıdır ki Allah-u Teala'nın beni hesaba çekeceğinin de hayatımdan farkındayım, bunu kabul ediyorum. Peygamberlere, kitaplara da böyle. Şimdi bu imanı taşıyan bir iyiliğe erişir. Bu iman yoksa, adamın hayatında güzellikler olsa, iyilikler olsa, işte çimleri sulasa, köpekleri sevse, hayır, bunlar iyilik olmaz. İşte 100 kişiyi doyursa, 1000 kişiyi giydirse, vesaire vesaire. Bunlar iyilik kapsamında değildir. Ya da falan yöne dönmek, filan yöne dönmek, hatta kıbleyi Kabe hale getirmek, Kabe'yi çok sevmek veya da temizlemek. Hayır, bunlar da iyilik olmayacaktır eğer iman yoksa Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere değerlendirmeye giremez. İyiliklerin değerlendirilmesindeki temel ölçü imandır. Ondan sonra iyilik başlayacaktır. Sonra amel planında iyilikler gerekecek. Ve atel mala ala hubbihi zevil qurba vel yetama vel mesakine vebnes sebili ves sailine ve fir rikab. Bunun dışında da yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar. İşte bu da iyiliktir. Kim bunu yapar? İman eden. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman eden adam, sosyal planda da, ekonomik planda da hayatının merkezine fedakarlığı koyar, paylaşımı koyar. Rabbinin ona verdiklerini o paylaşır, verir. En sevdiği, kendisine en zor gelen zamanda, en hoşuna giden şeylerden harcar. Allah dedi diye Allah'ın dediği yerlere. Allah dedi diye, peki Allah nerelere diyor? İşte bunlara diyor. Yani yakınlara, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere verir. Sevdiği mallardan, kendisine sevimli gelen şeylerden. Bu sevimlilik, bolluk manasında da, yani bolluk günlerinde de olabilir. Birçok malı vardır, onun için en sevdiğini vermek. Ama belki de malın insana en sevimli geldiği zaman, kişinin ona çok daha ihtiyaçlı olduğu, ona karşı cimrilik duyduğu demlerdir. Kendisi o mala muhtaçken verebilmek, kitabımızın başka bölümlerinde de bizim için sevimli gösterilmiştir. Dolayısıyla gerçek fedakarlık budur. Rabbimiz de iyiliğin bu doruk noktasını bize aktarıyor. Kimlere vereceğimizi de söylüyor. İşte çevremizdeki kimseler. Önce yakınlar. Akrabalık manasında rahim dolayısıyla bağlantılı olduğumuz ya da hısımlıkla bağlantılı olduğumuz akrabalarımız, bize yakın olan komşularımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, fiziksel yakın olanlar, yetimler, miskinler, oturup kalmış olan insanlar, yolda kalmış olanlar, ihtiyaçlı olanlar ve köleler. Bunları bugünkü kelimelerle yoğurmak ve yorumlamak da mümkündür. Kendi piyasamızda, şu anki hayatımızda kelimelerin kapsamı belki değişmiş olabilir. Yani köleliğin boyutları, dilenmenin boyutları, ihtiyaçlı listesi farklı hale gelmiştir. Bu noktada mümin firasetiyle etrafındaki hayatın nasıl olduğunu fark edecek ve Allah-u Teala'nın kendisine verdiğinden o insanlara da aktaracaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın istediği din bende bir görüntü haline gelmelidir. Ve bu en çok dilde değil davranışta olacaktır. Ve davranışın en zor bölümü de ekonomik olanıdır. İşte mümin elinde olan imkanlardan bu sayılanlara göre bir dağılımda bulunacak. Peki iyilik bu noktada bitti mi? Hayır. Bu iyiliği devam ettirebilecek temel ibadetlere, salih amellere ihtiyaç var. Ve akama salate ve ate zeka. Ve şimdi de bunlar söyleniyor bize. İyiliğin kapsamında onlar namazı ikame ediyorlar ve zekat da veriyorlar. Yani yukarıda sayılan iyilikleri yapan kişi namazını kılar ve zekatı da verir. yukarıda anlatılan o verişler, yani malından sevdiği bölümden harcamalar zekat kapsamında mıdır değil midir? Zekat olayın artık ekonomik noktadaki en temel, en diri duruşudur. Ama bununla birlikte müminin hayatında çok daha geniş bir fedakarlık alanı vardır. Yani vermeyi ayakta tutan temel davranış zekattır. Ama zekat verecek boyutta malı olmasa bile her Müslümanın paylaşımlı olması, kendisine Rabbinin verdiği rızıktan insanlara aktarabilecek bir yüceliğe, yürek büyüklüğüne sahip olması gerekecektir. Çünkü Rabbimiz bizden vermemizi arzu ediyor. Ve verdiğimiz vakit Allah razı olacaksa, işte zekat bunun sağlamasını yapar sürekli. Bunu dik tutar. Salih amellerimizin diğerlerini ise, bedensel manada, toplumsal manada ayakta tutan davranış namazdır. İşte onların hayatlarında, o kimsenin hayatında, iyiliğe talip, imanlı olan adamın hayatında da namaz böylesi bir temel noktadır. Ekonomik manada ve sosyal manada, bireysel ya da toplumsal, sürekli Allah'a ait bir hayatı vardır. Ve bunun dışında, ahlaki olarak da o Müslümanın hayatında güzellikler dopdoludur. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُ Namazının ve zekatının gereği olarak, Allah'la sözleşmiş olan bu Müslümanın, kendi etrafındaki insanlarla da bir sözleşmesi varsa, o sözlerini kesinlikle tutar. Rabbine verdiği sözü de tutar, söz verdiğinde, yani kitabımızın daha evvelki ayetlerinde bize açıklanmış Yahudi ahlakından uzaktır onun davranışları. Çünkü Yahudiler, ehli kitap, onlar Allah'a verdikleri sözü bozmuşlardı, hiçe saymışlardı, dinlememişlerdi Rablerine verdikleri cümleleri. Ama şimdi bize anlatılan bu mümin tipi, Medine Müslümanlarına örnek olarak sunulan karakter ve kişilik, tabii ki bizim için de böyle, sözüne durmayı ön plana çıkarır. Namaz kılan adam, zekat veren kimse, imanlı olan ve iyiliklerle yoğrulmuş olan bu şahsiyet, sözüne de durur söz verdiğinde. Bu söz, gerek Allah'a karşı olabilir, gerek topluma, insanlara karşı olabilir, gerek kendi iç dünyasına verdiği söz ve sözleşmelerdir. Sözünde durur. Ve sözünde durmak bir sabır işidir, doğru. وَالصَّابِر۪ينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ O öyledir ki hem de sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. Elimdeki meal, önümdeki meal bunu böyle söyler. O sabırlıdır. Bu adam, yani iyiliğin talibi, bir ile hayatını doldurmuş olan Müslüman, bir sabır abidesidir. Namaza sabretmektedir. Yani devam eder, bırakmaz onu. Zekata sabretmektedir. Bütün fedakarlıklardan kaçmaz. Allah'ın istediği bir kul olabilme noktasında, kendi iç dünyasının baskılarına ve dış toplumun ona karşı yürüttüğü kampanyalara karşı durur, vazgeçmez, Rabbinin istediği yolda yürür, sözünde durur ve bundan dolayı sabırlıdır. Yaşadığı hayat zorluklarla, sıkıntılarla, bunalımlarla dolu olabilir. Bazen açlık, bazen yokluk çekebilir. Dert ve gam ve hüzün, kasavet onun sırtına binebilir. Savaşın, hayatın, hicretin zorluklarıyla yoğrulabilir olsun, o sabırlıdır. Sabır, direnmek demek. Sabır, devam etmek manasındadır. İşte iyilik bir defa yapılan bir iş değil. İyilik bir görüntü, bir tribün tavrı değil. Belli zamanlarda ortaya çıkan bir ritüel değil. Ya iyilik onun hayatında bir karakter, bir kişiliktir, devamlıdır. Yani Müslümanın bütün hayatının temel rengi iyiliktir, birdir Allah-u Teala'nın bize sunduğu kelimeyle. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا İşte onlar, yani yukarıdan beri bu tavırları sergileyenler, onlar sadıktırlar. Davalarına, Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği söze sadakatle bağlıdırlar. Onlardır dosdoğru yolda olanlar, dosdoğru olan yolu doğrulayanlar. Ve ulaike humul muttakun ve dikkatli, takvalı yaşayanlar da onlardır. Hayatın Allah tarafından planlandığını bilirler ve hayatı onun için Allah'a göre yaşarlar. Her dem ve dakikada Rablerinin kendilerinin yanında olduğunu bildiklerinden dikkat ve alarm halindedirler. Günahın, kötülüğün hayatlarına sızmaması için uyanıktırlar. Hep Rablerinin kendilerini izlediğini bilir. Bu bilinçle, dikkatle hayatlarını sürdürürler. Ülaike humul müttekun, onlar müttakiler. Buraya kadar bir ayette, 177. ayette Allah-u Teala bize işte mümin karakterini anlattı. Takvalı insanı, sadık adamı anlattı. Davasına sadık, sadakatli Medine müminini bize öğretti. Gerek ensar, gerek muhacir. İkisinin yoğrulmasıyla ortaya çıkmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında durmuş olan Müslümanlar. Tüm zorluklara rağmen, Bedir, Uhud, Hendek gibi ağır savaşlardan geçtiler. İfk olayı gibi iftira kampanyalarını yaşadılar. Münafıklarla denendiler. Yahudilerle imtihan edildiler. Yokluklar, zorluklar, hastalıklar, kayıplar yaşadılar. Ve her şeyden önemlisi, iç dünyalarının onlara dayattığı, ta evvelden gelmiş olan birikimler ve kendi heva hevesleri vardı. Bunları da aştılar. Şeytanın adımlarını izlemeden, Rablerinin önlerine koyduğu yolu izlemeye çalıştılar. İşte bize örnek Müslümanlar bunlar. Bunları, şu özellikleri, şu güzellikleri, Rabbimizin bir diye bize sunduğu bu güzellikleri, eğer sahabe hayatlarına bakarsak çok çabuk bulabiliriz. Öyle güzel örneklikler, öyle harika tavırlar vardır ki, onları yakalamamız zor olmayacaktır. Yeter ki okuyup bakalım inşallah. Bu noktada, yeniden Allah-u Teala, iman edenlere bir sesleniş içerisinde. Ya eyyühellezine amenu, kütübe aleykümül kısasu fil katle. Şimdi Allah-u Teala, iman edenlere bir seslenişte bulunuyor. Bize bir farz kılınan konu var. Bundan sonraki bölümlerde, Rabbimiz artık yasaları kendisinin koyduğunu netleştiriyor ve müminlerin bu yasa ve yazgılara uymasını istiyor. Medine'ye varıncaya dek müminler kafir ortamlarda yaşadılar. Yasaları belirleyenler şeytan ve dostlarıydı. Ancak Medine'nin hakimi olan müminler ve Müslümanlar sözü Allah'a bırakmışlardı. Ve Allah onların hayatlarına müdahale ediyor. Her bir emir, her bir ayet bir noktayı aydınlatıyor. İşte öldürme olayı. İnsanların arasında yaşanan facialar var. Daha evvel Evs ve Hazreç olarak birbirleriyle çelişmiş bir toplumdu Medine Müslümanları. Kavgalıydılar, birbirlerini öldürüyorlardı. Ve bu gelenek, bu kötü hareket, bu insana yakışmayan hadise devam ediyordu Medine'nin etrafında da. Şimdi Allah-u Teala yasayı koyuyor ve diyor ki, ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Ya nedir kısas? Rabbimiz bunu söylüyor şimdi. El hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unsa bil unsa. Hür olana hür, köleye köle, kadına kadın karşılık olarak öldürülür. Evet, öldürülen kadın, ona karşılık kadın. Öldürülen köle, ona karşılık köle. Öldürülen hür, ona karşılık bir hür öldürülür. Ama bir ayrıntı, bir parantez içi, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ve edaun ileyhi bi ihsan. Ancak her kimin cezası kardeşi yani öldürülenin velisi tarafından bir miktar bağışlanırsa artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldüren ona gerekli diyeti güzellikle ödemelidir. Evet, bunlar Medine ortamının ayetleri ve Rabbimiz cezai müeyyideleri bize açıklıyor. Toplumun bir gereği, toplumsal yapının ürettiği suçlar var. Bu suçlar İslam toplumunda oldukça azalır. Hatta belki yok olur. Ama bununla birlikte Rabbimiz çözümü de sunmaktadır. Yani müminleri, Müslümanları, İslam toplumunu çıkmaz sokaklara götürmez Allah-u Teala. Ya da onları sorunların yumağında öylece bırakıvermez. Peki ama şimdi ne olacak? Ama şimdi ben ne yapacağım pozisyonda bırakmaz. Çözümü sunmaktadır Rabbimiz. İşte çözüm. Bir katil olayı var, onun çözümünü sunmaktadır. Ve fakat çözümün yanında güzellikleri de Rabbimiz söylemektedir. Ölen ölmüştür, öldürenin pozisyonuna bakılır. Eğer onun yani öldürülenin velisi kararı düzgün verebilecek durumdaysa ki karar ona bırakılmıştır, bir diyet ile o adam kurtulabilir. Bir diyet ödenir ona, güzelce kalanlara, ailesine, çoluk çocuğuna ve böylece katil affedilebilir. Değilse katil öldürülecektir Kur'an'ın ifadelerine göre. Ya nedir bu Rabbimizin bir af yolunu açması? ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ Bir hafifletmedir Rabbimizden gelen ve rahmettir. Ama buna rağmen فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Artık kim bundan sonra haddi aşar, sınırları çiğner, Allah'ın koyduğu çizginin ötesinde bir intikam ateşini alevlendirmeye kalkarsa, ya da Allah'ın merhametinden daha merhametli olmaya kalkarsa, bu bir sınır aşmadır, artık onun için elim bir azap vardır. Yasayı Allah koymuştur. Allah-u Teala'nın öfke sınırı ve merhamet sınırı en güzel olanıdır. Ve insanlara da ne kadar öfkelenebileceklerini ve ne kadar merhamet edebileceklerini Allah belirler. Bunun dışındası ne mümine yakışır ne de Müslümana yakışır. Ancak elin bir azap vardır öylesine. Evet, yasaları koyan Allah'tır. Hayatımızdaki sorunların çözümü Allah'a aittir. Yeter ki bireysel planda ve toplumsal planda sorunun çözümünün Allah'a ait olduğunu bilincini hiç unutmayalım. Eğer Kur'an'a kulak versek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı sünnete kulak versek, hayatımıza problemler kalmayacak. Buna tam imanlıyız. Aslında bu imanı unutmuyoruz. Ancak öyle bir hayat yaşıyoruz ki bazen, Allah-u Teala'nın indirdikleri gündemimizin dışına itiliveriyor. Kalplerimizde yer bulmuyor, kulaklarımızda duyulmuyor. O bakımdan kitabımızı yoğun bir şekilde okumaya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini yoğun bir şekilde okumaya ihtiyacımız var ki, bu gündemi, bu zikri sürekli hale getirelim. Böylece, hiç olmazsa, amel planında bir değişim öncesinde, zihinsel manada bir değişim canlansın zihnimizde. Zihnimiz değişirse, umulur, amellerimiz de değişecektir. İşte Allah-u Teala bize bir hayat sunuyor. Neyle? Kısasla. Diyor ki, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتُ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey yürek sahipleri, ey akıl sahipleri, eğer gerçekten böyle bir yürek varsa, eğer yüreklerde Allah-u Teala'nın belirlediği bir aklediş söz konusuysa, sizin için kısasta bir hayat vardır. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki, Rabbinize karşı gelmez, ona karşı saygılı olur, takvalı olursunuz. Şimdi bu ayetler bize tekrar hayatın sahibin Allah olduğunu öğretiyor. Ve neyle hayat bulacağımızı da biz böylece anlıyoruz. Birisi ölmüş, öldürülmüş, onu öldüren adam da kısas ile öldürülüyor. Böylece iki ölümden bir hayat ortaya çıkacak. Olur mu? İşte olur. Kararı Allah veriyor. Öldüren ve dirilten O. Hayat veren gerçeği gönderen O. Hayat veren gerçeğin içerisinde bize sunduğu ifadeler de bu. Ona kulak verdiğimizde bütünüyle hayatımız canlanacak, dirilecek. Şu ölük dünyamız, şu kaybedilmiş hayatımız yeniden dirilecek. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Eğer takvalı isek, Allah'a isyan etmekten, Allah'a karşı gelmekten korunma derdimiz varsa, şirkten, isyandan, günahlardan, suçlardan, cezalardan koruma derdimiz varsa, bu böyledir. Ve Rabbimiz, bu ölüm hadisesinin hemen ardından, kısas ayetlerinin ardından, bize vasiyetle ilgili bir yazgıyı da sunuyor şimdi. Ölümden sonra ne yapacağız? Bir kişi öldü, bu ölümden sonra neler olacak? Bununla alakalı bilgiler de Allah'a ait. Kararları Allah veriyor. Medine toplumu büyük bir kulak haline gelmiş artık ve Rableri ne derse onu uygulayacaklar. Her konuyu Allah'a sormaya alışmışlar. Rabbimizin sürekli emirleriyle yönlerini değiştiriyorlar. Hareketlerini değiştiriyorlar. Dün içtiklerini bugün içmiyorlar. Dün yapmadıkları işi bugün yapmaya başlıyorlar. İşte Müslüman toplum budur. Yahu biz atamızdan, dedemizden, evvelki nesillerden böyle gördük. Biz bunu değiştirmeyiz diyen Yahudiler ya da müşrikler gibi değil Müslümanlar. Rablerine uymuşlar ve her adımlarını Allah'a sormanın bir güzelliğiyle sürekli değişmekteler. Farklılaşmaktalar. Kutibe aleyküm izâ hazara ehaddekümül mevtü interake hayra. El vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil ma'ruf. Hakkan alel müttakîn. Birinize ölüm geldiğinde eğer bir mal bırakacaksa anaya, babaya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur. Mealen ifadeler böyle. Bir yazgıdan bahsediyor Allah-u Teala. Evet, iman edenlere kütübe aleykümül kısas demiştir Rabbimiz. Şimdi de kütübe aleyküm diye başlayan ifadelerle nasıl vasiyet yapılacağını bize öğretiyor Allah-u Teala. Böyle bir vasiyet yapmamız da gerekmektedir. Ölüm anı geldiğinde kalan malımız varsa bu maldan bir bölümünü işte ana babaya, yakınlara güzelce, örfe uygun Rabbimizin belirlediği şartlarda yapabilmek gerekir, yapmak gerekir. Bu Allah'tan korkan Müslümanlar için, yolunu Allah'la bulan Müslümanlar için bir gerçekliktir, bir haktır. Böyle yaptığımız vakit mümince bir tavır sergileyeceğiz demektir. Fakat فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ عَل۪يمٌ Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, tebdil ederse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz Allah, semî olan, işiten, alim olan, her şeyi bilendir. Vefat eden bir vasiyette bulundu, onu dinledi birileri, ama tuttular, vefat eden, ölen şahsın vasiyetini değiştirdiler. Artık bu, o işi yapanın günahıdır. Ölen, salih ameliyle ölmüştür. Bu değişimi yapan, kendisine bir günahla yoluna devam etmektedir. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّحِيمُ Ama her kim vasiyet edenin haksızlığa yahut günaha meyletmesinden endişe eder de onun arasını bulursa mirasçılarıyla kendisine günah yoktur. Allah gafur olan, rahim olandır, bağışlayandır, merhametlidir. Bir adam ki vasiyet edecek ama bu vasiyetinde bir günah kayması var. Bir haksızlık söz konusu olabilir. Allahu Teala'nın izin verdiği ölçünün dışına taşabilir ya da mirasçılar arasında dengesizlikte bulunabilir. Hakkı olmayan kimseye bir pay dağıtabilir vesaire. Eğer böyle bir durum varsa onun yanı başında olan Müslümanlara düşen onu hakka taşımak, bu noktada aralarını bulmaktır, ıslah etmektir. Salih amel icrasında Müslümanlara rehberliğimiz gerekiyor. Kendimiz mümince bir salih amel üretirken, çevremizdeki insanların da düzgün işler yapabilmesi için uğraşacağız. Düğün yapıyor. Düğünü Allah'ın ve Resul'ün istediği standartta, ölçülerde yapması için çabalayalım. Ya da bir cenaze var, cenazenin yine Allahu Teala'nın sevdiği ve seçtiği bir şekilde olması için uğraşalım. Bizim var olduğumuz yerlerde Müslümanca tavsiyeler, Müslümanca oluşumlar, insanlar arasında Müslümanca ıslahlar oluşmalıdır. Böylece günaha doğru gidişlerin önüne geçilecek, haksızlığa yol açılmayacaktır. Mümin o kimsedir ki bulunduğu ortamda günah üremez, üretilmez ve haksızlık da ortaya çıkmaz. Ölümde de böyledir, öldürüşte de böyledir. Katillik var iken de mümin el koyar ki Allahu Teala'nın istediği konu icra edilsin. Eğer cenaze varsa, vasiyet varsa, miras varsa yine orada da Müslüman olaya el koyar ki ortaya salih amel çıksın. Hayatın tamamında bu böyledir. Fakat şöyle kendi kendime düşündüğümde Müslümanlar sanki öyle pasifler ki İslamları onların yüreklerinden dışarı hiç taşmıyor. Salih amelleri hiç görülmüyor ve çevrelerinde hiç etkin değil. Bu gittikçe büzüşen, gittikçe içe kapanan, gittikçe etkisini kaybeden bir İslam'dır. Ve yüreklerde de böyle İslamlar solar gider. Bugün anlattığımız bölümde لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ diye iyiliğin ne olduğunu anlatırken etkin ve gayretli, atak ve atik bir Müslüman anlayışından bahsettik. Ve bugün bölümü sona erdirirken Müslüman ölmek üzere olan bir adamın günaha doğru gitmesinin önüne set oluyor. Ölmek üzere olan birisi bir vasiyet yapmaktadır ama yanlışlarla dolu. Haksızlığa yol açacak. Kendisinden sonraki insanlar onun hakkında kötü şeyler düşünecekler, duyacaklar. Hadi bunları geç. Allahu Teala'nın istediğine uygun bir şey de olmayacak. Müslüman bunun önüne geçmektedir. İşte bu hayatı Allah'a göre yaşamanın gayretidir. Bu yazgılar, bu yazılar bizim içindir. Ve Allahu Teala İslam toplumunu ve Müslüman bireyi böyle şekillendirmektedir. Ve geliyor ayetler, Müslümanı şekillendirmeye devam ediyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.